Köpük Sesleri. Yazan ve seslendiren Nilüfer Açıkalın. Bu öykü yazarın Biz Artı Yayınlarından çıkan Yıkık Aşklar Diyarı kitabından alındı.
Heyecan diye buna derler. Ayağımı kaldırdım mı içindeyim. Cumburlop diye dalmayacağım. Yavaş yavaş. Not defterimi de sıkı sıkı tutuyorum. Sıktığımın farkına varınca hafiften ellerimi gevşetiyorum ama yine de dikkatliyim. Çünkü suyun içindeyken işe yaramayacak tek şey ıslanmış sayfalardır. Belki başka şeyler de vardır ama şu anda aklıma gelmiyor. Gelir de belki ama ne gerek var? Kovalıyorum düşünceleri. Her şeyi bir kenara bırakmanın tam zamanı. Gidişatta hiçbir aksama olmadı ve ayağımı suya değdirdiğim anda hayalim gerçekleşecek. O ikisi aylardır ilgi alanımda ve düzenli aralıklarla karşıma çıkarak kaderlerimizin bir şekilde çakışacağını hissettiriyorlar. Gizemli bir cinayeti araştıran takıntılı dedektifler gibi gölgelerine takıldığım bu iki insanın arabalarına binmeleriyle şen şakrak süreceğinden hiç kuşku duymadığım yolculukları başladı. Aniden geri dönmeleri imkansız çünkü bu sadece taklit filmlerde ve sıkıcı tapon öykülerde olabilecek bir şey. Oysa ben gerçeğin Allah'ına kadar damarındayım. Kişilik olarak da gerçekçi bir insanım. Pis bir gerçekçi. Kirli hatta. Kokmuş, bitlenmiş. Topukları tabanı aylardır ovulmamış, sırtı keselenmemiş, sabun yüzüne hasret biri. Yabani bir şehir hayvanıyım. Aylardan Kasım. Ne önemi varsa, bir önemi yok. İçimde dışım gibi bezgin. Kendimi bu kadar korkunç ve bakımsız hissettiğim bir haldeyken aklımda yeni bir umudun filizlenmesi olanaksız geliyordu bana. Ama her nasılsa devam kararındaydım aslında. İçimde, derinde, gizli bir yerde daima bastırdığım bu fikir sanki yıkanıp arınsam hapishaneden kurtulacak bir mahkum kalbi gibi kıpırdıyordu. Kafesteydi anlayacağınız bu yabani. Gündüzleri büyük bir markette kasiyerlik yapıyordum. Geceleri kız öğrenci yurdunda akşam görevlisi olarak hademelik. Boktan bir para biriktirme sürecinde günlerimi ve enerjimi sonuna kadar tüketerek azlığı nedeniyle beni çok da uzağa götüremeyecek para için çalışıp duruyordum. Aslında yaptıklarımı yapmaya devam etmemin hiçbir anlamı olmadığını köpek gibi bile bile. Çünkü işler sadece bir amaca hizmet ettiği sürece heyecan verirler. Heyecan, en çok sevdiğim ve artık gerçekten özlediğim bir duygu. Uzun zamandır aklıma heyecanlanabileceğim en ufak bir fikir bile gelmemişti. Alabildiğine yüksek bir binadan atlamak, şakağıma silah dayamak, kalbime ince, sivri, kızgın bir demir sokmak, kulağıma asit dökmek gibi fikirleri saymazsam tabii. Beni durduran neydi diye sormadım kendime. Durmuyordum ki. Marabalar gibi çalışıp burnumu tren rayına dayayarak gelecek treni beklemeyi düşlerken bir aylık maaşım oranında yapılmış bir alışverişin faturasını çıkartıyordum. Ya da ayağıma bir taş bağlayıp kendimi sessizce aniden derinleşen sulara bırakma hayalleri içindeyken tarihi yurdun zemin taşlarını ovuyor oluyordum. Haftada bir gün oda başının temizliği denetlemesinin ardından kızını görmeye gitmesiyle banyoda soğuk suyla çabucak bir duş alma fırsatım vardı. Kaçamak yıkanmalar. Hayatla maddi bağlarını küçük boy bir valize sıkıştırmayı başarmış, kutlanacak bir metropol ermişi gibi hissediyordum bazen kendimi. Ama çoğu kez o valize bir tekme çakıp doğrudan kaldırımlarda yatmak istediğim de oluyordu. İnsanlara katlanmak için katlanılır olmak belki de zoruma gittiğinden beceremediğim bir şeydir. O yüzden orası hamam olmadığı sürece dışarıda birileri varken içeride köpük köpük yıkanamam. Onlarla aynı sofraya otururum ama bulaşığımı yıkatamam. Yemeğimi paylaşırım ama duygularımı paylaşamam. Başkasının bokunu temizlemem. Hakkını yemem, yedirmem. Bir yerlere sığınıp hem yaşamaya çalışıyorsanız çalışmak zorundasınızdır. Kadınsanız sığındığınız yerlerde zırhınızı çıkarmadan uyumanız gerekir. Valizimde olmayan tek şey geceliktir. O çifti markette tanıdım. Ben onların tanıyacakları en son kişiyim elbette. İlgi alanlarının tamamen dışında bir yabancı. Benden onlara ne? Onlarsa benim için çok önemliydiler. Düzenli olarak salı günleri alışverişe gelirlerdi. Her salı tam 250 liralık alışveriş yapıyorlardı. Hep aynı liste daima ellerinde. en pahalı peynir ve soğuk etler, yabancı marka şarap ve sodalar, pastane ürünleri, temizlik malzemeleri ve kuru yemişler. Kıçımın altındaki tabureden ve yazar kasamdan ayrılmam mümkün değildi. Onlar göz hizamda bulunan rafların arasında dolaşırken aralarındaki iletişimden o günkü ruh hallerini anlamam çok kolaydı. Dargınlarsa sepeti adam, değillerse kadın iterdi. Neşeli olduklarında kadının kısa, tiz kahkahalarını sadece ben değil herkes duyardı. Ama bir kez olsun sesli bir şekilde kavga ettiklerini görmedim. Ödemelerini nakit olarak yaparlar ve 4 torba dolusu alışverişi poşetleri dolduran çocuğa bırakır, marketin tam karşısındaki yüksek tavanlı binanın 2. katına 3'ü beraber giderlerdi. Çocuğa sıkıştırdıkları bahşiş de hep aynı, 1 lira. Çocuk sessiz aptalın teki. Lokmalarını ağzından almak için ensesine vurmaya bile gerek olmayan bir gavat. Doğu kökenli bir ailenin 8 numarası, ekmek aptalı. Servisten döndüğünde elindeki 1 liralık banknota hala yalanarak bakıyor olurdu. 4 tane bozuk versen aynı hesap. Bir keresinde verdim de ama fark etmedi bile. Şıngırdatıp bakmadan cebine salladı. Hop diyecek oldum. O zibidilerin verdiği bahşişle aynı benimki. Hem ben sana 4 tane gavur ölüsü ağırlığında eşyaya hamallık yaptırmadan verdim o parayı. Ama sen... Ama ne gerek var? Ne anlar ki? Bahşişin sadakadan farkı olmadığını ayırt edecek adam olsa. Salıdan salıya yüzlerini, diğer günler ışıklarını izledim durdum. Nedenini bilmiyordum. Markette oturduğum sandalyeden evlerinin salon camını görebiliyordum ama sadece tavanını, biraz da duvarı. Pastel renkte 4 ayrı renge boyalı 4 duvar, biri cam çerçeve onlar sarı, karşı duvar kırmızı, sağ taraf turuncu, sol taraf mor. Tavan beyaz ve avizesiz. Görüş açımda olmayan ışıklandırmalar her duvarın rengini tavana kesitler oluşturarak yansıtıyor, böylece akşamüstleri tavanın dümdüz olan beyazlığı ışıklar yandığında duvarın renklerinden aldığı yansımalarla dalgalanıyordu. Garip bir ev. Onların gölgeleri gider gelir, oturur yemek yerler, benim mesaim bitinceye kadar devinimleri sürerdi. Mesaim bitip de marketten ayrıldığımda hayatımdan da aklımdan da çıkıp uçar giderlerdi. Kadın daima çok şık ve bakımlı. Adam da öyle. Sıradan insanlar. Güzel kokan, iyi giyinen, bol para harcayan, basit insanlar. Geçen salı, havanın artık iyice kışa kesmeye başladığı, can sıkıcı soğukların kapıya dayandığı, kar kokusunun buram buram koktuğu bir haftaya başlamıştım. Ve o akşam yıkanamayacaktım çünkü oda başının kızı kocasının evinden kaçıp anası oda başının yanına sızmıştı. Bu da ancak tek yatağım ve valizimin sığdığı odada artık çok zamanımın kalmadığı anlamına geliyordu. Canım sıkkındı. Bir yerlere gitmek, neresi olursa olsun kaçıp gitmek tek çare olarak gözüme görünse de bu pis halimle yapamamak acı veriyordu. Sıkı bir bakım uygulamalıydım bedenime. Sonra 4 ayda biriktirebildiğim bir sefil tekliği alıp cebime koyup ver elini yaban el. Gurbete atmalıydım kendimi. Şehirden bir nefes alımlık öteye, haritanın güney ucuna. O salı günü kadın yalnız geldi. Market her zamankinden daha kalabalıktı. İnsanlar kıtlıktan çıkmış gibi alışveriş yapıyorlardı. Reyonların arasında çekirge sürülerinden farksız dolaşıyorlar, tuttukları her şey ellerine yapışıyor, sepetleri doldukça doluyordu. Tüm kasalardaki kızlar gibi ben de para saymaktan usanmış, ürün kodlarının elektronik mekanizmadan geçerken çıkardıkları ince gıcık sesi duymaktan sinirlerimiz laçka olmuş vaziyette, geçmek bilmeyen mesai saatlerini tüketme çabasındaydık. Gerçekten rezil bir gündü. Tekerlekli sepetin birini iyice abartarak ağzına kadar doldurmuş kokoş bir kadının arkasında elinde 2 parça alışverişle oflayıp poflayarak sırasının gelmesini bekleyen benim kadın varlığımdan yine habersiz sıradaydı. Benim için de onun hiçbir önemi, en ufak bir değeri olmadığını düşündüm onu görünce. Kafamın neden onlara takıldığına da bir anlam veremedim. Umutsuzluğum arttı sanki onu görünce. İşe de, paraya da lanet okuyarak kendimi oradan atma hissiyle doldum. Neredeyse taşıyacaktım. İçim sıkılmış, kan beynime sıçramıştı. Bu arada şişko kokoşun sepeti hala boşalmamış, hesabı kapanmamıştı. Onun işlemini bitirecek, benim kadının kepekli ekmeğini, soğuk etini ve sütünü ödemesini bekledikten sonra oradan çekip gidecektim. Kocası neden yoktu bu kez acaba? Gözüm evlerine kaydı, ışıkları yanıyordu. Şişko sepet, Sinir bozucu bir öksürükle işime dönmemi ikaz ettiğinde elimde kadınlar için tıraş köpüğü duruyordu ve içimden köpüğü onun o buruşuk suratına sıkıp şöyle bir sıvamak geçiyordu. Bir an durmuş olmalıyım. Bakışlarımız birbirindeyken gözümün içine baka baka bir daha öksürdü. Onun öksürüğüne benzer bir ses de benim kadının telefonundan yükseldi. Tıraş köpüğünü geçirdim. Salça ve yoğurdu da. Dahası da var ama ürün çeşitleriyle şişkonun kişiliği arasında bağ kurma oyununu bir kenara bırakıp benim kadının yaptığı telefon konuşmasına takıldığımda aklımda yeni bir fikir flash gibi çakıvermiş, buz kütlesi kalbime ince bir ateş düşmüş, içim biraz olsun kıpırdamıştı. Kadın telefonun diğer ucunda annesiyle konuşuyordu ve duyduklarım kısa, kesik, sessizce ama anlaşılır bir dille kısaca şuydu. Bir saat sonra, 12.30'daki son uçuşla, bir haftalığına, temizlikçi cuma gelecek. Annesinin gelmesine gerek yok çünkü kadın tek başına halledebilir, ne yapacağını biliyor. Evet, onu da biliyor. Nerede mi? Nerede olacak, her zamanki gibi aynı yerde. Yo, hayır, orada değil. Sayacın orada, içinde. Aman anne, hadi görüşmek üzere. Anlattıkları bunlardı. Anladığımsa şu, son hazırlığımı yapmak için bu gece en uygun zaman. Temizlik zamanı.
298 lira. Kart mı nakit mi?
Kart, dedi şişko sepet. Sensin, dedim aniden. Dudaklarımdan döküldü işte. Sonra da gülüverdim.
Ne dedin?
Hiç.
Neden güldün peki?
Dediğimi anlamamış olması şans. Ama gülmem sürüyordu hala.
Güldüm, dedim yeniden. Öylesine.
Üstünde durmadı, canı sıkkındı.
Kaç demiştin şekerim?
298 şekerim.
Aranıyordum.
Maaşımdan 48 lira fazla yani.
Pis pis bakıştık. Çalışma o zaman sen de.
Bulmuştum. Oldu canım, buyur kartın.
Ne dedin?
Kart, dedim, kart.
Sizin şefiniz nerede Okala Hanım?
Şurada canım, bak. Peçetelerin arasında. Eline kolonya sıkıyor. Kel. O işte. Ben tarif ederken ona doğru yürümeye başlamıştı bile. Beni şikayet edecek aklınca. Giderken bahşişçi çocuğa torbaların ağzını sıkıca bağlayıp kendisini beklemesini söylemeyi de ihmal etmedi. Koca kıçını sallayarak şefe doğru ilerledi. Buyurun, 14 lira. Kart mı nakit mi? Benim kadın bir şey söylemeden parayı çıkartıp verdi. Bir onluk ve bir beşlik. Acelesi vardı. Çıkışa doğru yürüdü. Paranın üstü 1 liralık elimde kalmıştı. Arkasından seslendim. Bayan! Dönüp paraya uzandı. Elimdeki banknot onun eline geçerken arada kalan bahşişçi çocuğun nefesiyle dalgalandı. Koşar adım evine seyirtti kadın. Şefin sesi kulağımda, gözüm bahşişçi çocuğun salak suratında bir an kala kaldım. İkinci katta bir ışık daha yandı. Şef ikinci kez, bu kez daha keskin bir tondan adımı söyledi.
Solmaz, Solmaz Hanım.
Ona doğru baktım.
Mesainiz bitince görüşeceğimiz bir konu var.
Şişko sepet, kokoş gülüşüyle kraldan çok kralcı osuruk şefin yanında sırıtmaktaydı.
İşim bitmişti. Tam zamanında üstelik, maaş günümde. Artık bitiş çizgisine geldiğimi biliyordum. Saatim dolar da olmaz paramı ödediler ve beni bir daha görmek istemediklerini söyleyerek def ettiler. Kovulmuş olmak umurumda bile değildi. Doğruca yurda gittim.
Odamın kapısında valizim.
Odabaşı zaten çoktan anladığım durumu bana dişlek ağzından tükürükler saçarak ve hiç üzülmediği halde sanki üzgünmüş gibi yalancı bir hal takınarak anlattı. Bildiğim gibi kızı, onun o rezil kocası, yerin darlığı ve bir sürü saçma şey. Orada da işim bitmişti. Aynı günde iki işten birden kovulmak gecenin nasıl biteceği hakkında kuşkuya düşürüyor insanı. Ama bu merak uyandıran durum heyecan da yaratıyor ya. Ve yeniliğe açık olması da sonra mutluyum yani kısaca. Oda başının kızı anasının yanına geldi. Nedense onu görür görmez tüm ömrünü hademelikle geçirecek biriyle yüz yüze olduğumu hemen anlamıştım. Gözümü yüzünden kaçırıp yere baktım. Ayağında benim terliklerim. Anası, içeri bir bak. Bak bir şeyin kalmış olmasın, dedi.
Bu gece nerede kalacaksın? Ne yapacaksın? Sormasını beklerdim ama beklemedim. Odaya da bakmadım. Aldım valizimi, defoldum, uzadım gittim. İstedikleri gibi. Marketin yolunu tuttum. Önünden geçtim. İçerisi hala kalabalık. Kasalar vızır vızır çalışıyor. Kapılar açılıp kapanıyor, sepetler, poşetler dolup dolup taşıyor.
onların evinin tam karşısı denebilecek bir apartman boşluğuna girip beklemeye başladım. Bir süre sonra kadın çıktı ve bir arabaya binip çalıştırdı. Bir iki dakika sonra evin ışıkları söndü ve ardından elinde iki ağır valizle adam kapıda göründü. Arka koltuğa valizleri bıraktı, kadının yanına geçip oturdu, gittiler. Bir an bile düşünmeden yerimden kalktım. Binanın ağır giriş kapısını omuzumla da iterek açtım ve iki kat yukarı çıktım. Her katta bir daire olmasına sevinmiştim ilk merdiveni tırmanırken. Böylece işim yarı yarıya hallolmuştu bile. Bizimkilerin kapısının köşesinde bir saksı kurutulmuş çiçek. Kapının karşısında elektrik sayacı. Sayacın içinde köşede bir anahtar. Girişte kedili bir paspas vardı, üzerinde de şu yazı: "Hoş geldiniz." Hoş bulduk. İçeri girdim. Işık mışık yakmadım tabii. Gözümün karanlığa alışmasını bekledim. Yerler yumuşacık halıyla döşeli. Önce ayakkabılarımı çıkartmakla işe başladım. Bu zengin mahallelerinde kimin evinde ne olduğuyla diğeri hiç ilgilenmez. Aralarında sağır bir boş vermişlik vardır. Kapıda orada burada karşılaştıklarında sahte gülücüklerle birbirlerini tanıdıklarını ama hiç kıçlarına sallamadıklarını ima ederler. Yani küveti doldurmamda bir sakınca yok. Tabii küvet varsa. Evet var. Şahane bir banyo, evin orta kısmındaki ince uzun koridorda, ışığı da sesi de kimsenin ilgisini çekmeyecek bir noktada. Suyun sıcağını soğuğunu ayarladım, küveti doldurmaya ve usuldan soyunmaya başladım. Çırılçıplak kalana kadar soyundum. Yatak odasına geçtim. Aynayı, tuvalet masasını ve el yordamıyla onun lambasını bulup soluk ışığını açtım. Harikasın soğuk kadın, tas tamamsın. Kremlerin en pahalısından, kokuların en fiyakalısından. Yıkandıktan sonra gidip oraya oturacağım ve yüzüme maske bakımı yapacağım. Acaba maske cilt temizken mi yoksa henüz gözenekler açılmadan mı uygulanmalı? İşte puanı yüksek bir soru. Rakı rengi oje de var. Gerçi bende tırnak kalmadı ama vücut kremi de var. Var oğlu var. Banyoya döndüm. Şampuan ve saç kremi aynı marka. Çiçek kokuyorlar. Yaşasın. Çiçek çiçek kokacağım. Biraz da küvete akan suyun fıkırdadığı yere döktüm şampuandan. Köpükler oluşmaya başladı. Köpükleri görünce o kadar mutlu oldum ki suyun sesine aklım takılmasa ağlayabilirdim. Banyodaki dolaptan bir havlu aldım. Mis gibi ve yumuşacık. Her şey tertemiz. Suya girmek için sabırsızlanıyordum ama hep bir eksik varmış duygusuyla bir türlü giremiyordum. Annesinin elinden tuttuğu parka giden çocuk gibiydim. Salıncaklar az ileride görünüyordu ama daha parkın kapısından girilmediğinden anne hala minik elden sıkıca tutuyordu. Küvet yeterince dolduğunda musluğu kapadım. Bir ayağımın parmağını suya değdirdim ucundan, geri çektim. Bir eksiklik duygusu içinde, eksikliği ille de bulma çabasında, çırılçıplak olduğumu falan her şeyi unutarak ve başımı da karıştırıp kaşıyarak düşünüyordum. Ne? Ne? Eksik olan ne? Buldum. Valizime koştum, iyice karıştırıp dipte bir yerlerden topuk taşımı çıkardım. Mutlu mesut koşar adım tekrar banyoya girdim. Başkasının tabanına değmiş bir törpüyü kendi ayağıma süremezdim. Her şey tamamdı. Ama bu anı anlatmalıydım. Yine valizime gidip not defterimi de aldım. Yazacaklarım bitince defterim ıslanmasın diye küvetin baş ucuna bir havlu koydum ve bir adımda sudayım. Öbür adımımla suyun göbeğine dalıp yavaş yavaş tadını çıkararak oturdum. Bacaklarım, karnım, göğsüm, bir elim havada defteri tutuyor, tek omuzum suda, diğer omuzum da girmek istiyor, su beni maddi manevi tüm varlığımla içine çekiyordu. Sığ suda kıvranan bir yılan gibi becerikli bir hamleyle defteri havlunun arasına sıkıştırdım, kurtardım. Sadece yüzüm dışarıda kalana kadar kollarım dahil olmak üzere suyun içine uzandım. Gözlerimi kapadım. O an yazıyor olsaydım sadece köpüklerin sesini anlatmak isterdim. Keşke anlatabilseydim.
Nilüfer Açıkalın'ın Köpük Sesleri öyküsünü Nilüfer Açıkalın seslendirdi.